Ayrım 36.
Sultan Fatih devrinin eserleri. Büyük Cihangir'in devrinde Türk ordusunun kara ve deniz gücü terakki yönünden büyük gelişmeler göstermiştir. Ordunun silahları her 2-3 yılda bir yenilenerek yerlerine daha geliştirilmiş olanları konurdu. Osmanlı Türk donanmasının hakiki manada kurucusu hiç şüphesiz Sultan Fatih'tir ki cülusunda donanma 30 kadırgadan ibaretti. Diğer savaş gemileri ise küçük teknelerden müteşekkil olup açık deniz muharebelerinde rolleri mahduttu. Buna karşılık Avrupa'da deniz gücü açısından Osmanlı'ya en büyük rakip Venedik armadasıydı ve güç bakımından mukayese kabul edilmeyecek derecede üstündü. 1474 yılından itibaren 2. Mehmet Han, 92 kadırga, 16 başka sınıftan büyük harp gemisiyle birlikte 400 adet nakliye gemisinden müteşekkil bir deniz gücüne sahip olarak denizlerde ben de varım demeye başladı. Vefatında ise Osmanlı Türk donanmasında 250 savaş ve 500 nakliye gemisi mevcuttu ki bu miktar deniz gücü açısından Venedik armadasını kat be kat geçmekle kalmamış dünyanın en büyük deniz gücü seviyesine yükselmişti. Kitabın başından beri saydığımız ve saymakla da bitirilemeyecek meziyetlere sahip Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi, askeri ve siyasi sahaya verdiği önem kadar ve belki de ondan da ziyade ekonomi ve bayındırlık alanlarına da önem vermekteydi. 30 yıllık saltanatı müddetince 57 medrese, 29 bedesten ve büyük ticaret hanı, 59 hamam, 308 camii inşa edilmiştir. Kaydedilen 308 caminin 184'ü İstanbul'da, 37'si Bursa'da, 28'i Edirne'de, 59'u da öteki şehirlerdedir. Sultan Fatih 1453 yılında 152 oda ve salonu bulunan İstanbul Üniversitesi'nin de kurucusudur. Günümüzde bu tarih esas alınarak her yıl İstanbul Üniversitesi'nin kuruluş törenlerle kutlanmaktadır. Devrinin büyük kültür müesseselerinden birisi de yine İstanbul'da tesis ettiği Sahn-ı Seman'dır. Fatih Külliyesi'nin fakültelerinden birisi de tıbba tahsis edilmiş olup tatbikat çalışmaları için de 70 yataklı bir hastanesi mevcuttu. İstanbul'un dünyaca meşhur kapalı çarşısı ise 30.700 metrekarelik bir alanı kaplayan bu tarihi kompleks 1965'lere kadar şu bölümleriyle hizmet vermekteydi ki 4.000 dükkandan müteşekkildi. Kavaflar, kolonyacılar, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, çehizciler, yorgancılar, fesçiler, örücüler, yazmacılar, halıcılar, kösereciler, meşinciler, patikçiler, kuyumcular, işlemeciler, muhadebiciler, iki adet idi. Biri 1950'li yıllarda kapandı, diğeri ise meşhur çukur muhallebicisi 1970'lerden sonra özelliğini yitirdi. Meşhur sandal bedesteni ve yine meşhur iç bedesten Kürtçüler Çarşısı, çarşı aşçıları ve polis karakolu ile İstanbul'un başlı başına bir simgesidir. Mimari eserler arasında da aynen kapalı çarşı hacminde olanları mevcuttur. Mesela Fatih Camii ve Külliyesi, Eyüp Sultan Camii, Edirne'deki Yeni Saray misal gösterilebilir. Bütün bu eserler o yılların ölçülerine göre Fatih devrinin büyük bir bayındırlık dönemi olduğunu rahatlıkla göstermektedir. Daha evvel de temas ettiğimiz gibi Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi, Osmanlı padişahlarının en bilginlerinin başında gelmektedir. Güzel sanatları, edebiyatı, her nevi bilim ve fenni bir bütün olarak değerlendirmekte, bilim adamlarına ziyade önem verip itibar etmekte ve ayrıca hemen her nevi ihtiyaçlarını ziyadesiyle karşılamaktaydı ki, bu değerli insanların parlak zekaları sadece meşgul bulundukları bilime yönelsin. Sultan Fatih'in bir ayrı özelliği de şiir dünyasına aşırı alaka duymasıydı ki, bu alakasından doğan bir arzu ile gayet değerli şiirler de yazmıştır. Avni Müstear adı ile yazdığı şiirlerini küçük bir divanda toplamıştır. Kendi devrinde büyük bilginlerin yetişmesi, gayet değerli eserlerin yazılması hep kendi çabası ve kendi merakı ile meydana gelmiştir. Daha önce de kaydettiğimiz gibi Fatih'in kendi ismiyle anılan Fatih Kanunnamesi, Mezkür Kanunname, bilindiği gibi Osmanlı hukukunu ve devlet teşkilatının temelini teşkil eder. Askerlik sanatına yeni esaslar getirmesi ve teknik keşifleri yanı sıra siyasi dehası da dikkate alınırsa, tarihin en büyük hükümdarı olmakla birlikte en büyük asker ve siyasi şahsiyeti de olduğu rahatlıkla görülür. Nitekim yabancı tarihçiler de bu özelliğini bizzat teyit etmişlerdir. Hele bazılarına göre yıldızların hareketinden kralları kendisine tabi tutabileceğini ve birçok ülkeyi hakimiyeti altına alacağını katiyetle biliyordu. Bilindiği gibi alim ve münevver insanlarla sohbette ve münazarada bulunmaktan büyük bir zevk duyardı. Nitekim erkek ulemaların yanı sıra hanım nedimelerle de münazaralar yapar, onlarla sohbetten de aynı iştenlikle zevk duyar, bilgilerini takdir ederdi ki Türk ve İslam nedimeler dışında ayrıca Hristiyan nedimelere de yer verirdi. Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra arkasında 2 milyon kilometre kareyi geçen büyüklükte bir imparatorluk bırakmıştı ki bıraktığı bu devlet 100 yıl sonra öylesine genişlemişti ki 20 milyon kilometre kareyi bulan bu muazzam imparatorluk onun attığı gayet kuvvetli temelli o muazzam ve de göz kamaştırıcı seviyeye erişebilmişti. Yabancı gözüyle Sultan Fatih. Bizdeki bazı kendini bilmez zavallıların hayasızca ve vicdansızca ileri sürdükleri bir takım iğrenç sapıklık iddialarına karşı verilmiş en kesin ve onları en ziyade utandıracak cevaplardan sadece ikisini aşağıdaki satırlarımıza geçiyoruz. Okusunlar ve utansınlar. Zorzo Dolfin, fetih esnasında 21 yaşlarında bulunan bu şahsiyet Sultan Fatih'in kişiliğini şu ibret verici satırlarla belirtmektedir. Nadiren güler, zekası daimi bir çalışma halindedir. Çok cömerttir. Lakin projelerinde çok inatçı ve her işte fevkalade atılgan ve cüretkardır. Büyük İskender gibi şanu şerefe doymak bilmez. İşlek zekalıdır. Soğuğa, sıcağa, açlığa, susuzluğa mütehammildir. Kesin konuşur. Kimseden çekinmez. Zevk ve safadan uzaktır. Her mevzuda son derece haristir. Her gün bir müddet okur. Roma tarihi, başka tarihler, Laers, Herodot, Titeli ve Quinte Curce, Kapapaların, Almanya imparatorlarının, Fransa ve Lombardiya krallarının vaka nüvisleri okuduğu tarihler arasındadır. İtalya'nın coğrafyasını bütün detaylarıyla bilir. Avrupa'daki bütün hükümetleri de tanır. Büyük bir Avrupa haritasını yanından hiç eksik etmez. Askeri ve coğrafi ilimleri büyük bir zevkle fasılasız tetkik eder. Hükmetmek arzusuyla yanıp devletinin çeşitli ülkelerindeki adetlere ve şartlara kendisini uydurmakta son derece mahirdir. İtalyan Langusto ise Konstantiniyye'nin fethinden az sonra Türk Hakanı'nı şu tanıtımla belirtmektedir. İnce yüzlü, ortadan ziyade uzun boylu, silahlar kuşanmış, asil tavırlı, hürmetten fazla haşmet telkin eden, nadiren gülen, şiddetli bir öğrenmek ihtirası ile yanan, ulüvvü cenap sahibi, gayelerinde inatçı ve her mevzuda kendisinden emin, Büyük İskender'inkinden az olmayan bir şöhretin ardındadır. Harp sanatından daha çok hoşuna giden bir şey yoktur. Her şeyi öğrenmek isteyen zeki bir araştırmacıdır. Sefaat iptilası yoktur. Nefsine hakim, uyanık, her türlü şarta mütehambil, cihanda ancak tek imparatorluk ve tek saltanat olmalıdır fikrinde. Bu ittihadı tahakkuk ettirmek için de cihanda İstanbul'dan daha münasip bir yer olmadığı kanaatindedir. Fatih Sultan II. Mehmet Han'ın kabri ve Sultan II. Abdülhamit Han. Büyük gazeteci, büyük tarihçi merhum Reşat Ekrem Koçul'un Osmanlı Padişahları adlı eserinden aynen aktarıyoruz. Sultan 1. Bayezid İstanbul'a ancak Mayıs'ın 22'sinde gelebildi. Fatih'in naaşı o tarihe kadar sarayda kaldı. Tahnir edildiği muhakkak olmakla beraber mumyalandığı rivayeti de vardı. Şöyle ki, 2. Abdülhamit devrinin bir yılı Fatih semtinden geçen ana su yolları patlamış ve böylece geniş bir saha içinde bulunan bütün evlerin bodrumlarını su basmış. Semt sakinlerinden birkaç kişi de rüyalarında Fatih Sultan 1. Mehmet'i görmüşler. Boğuluyorum beni kurtarın diye feryat etmekteymiş. Görülen rüyalar anlatıla anlatıla kahvehane sohbetlerine kadar varmış. Durum bu noktaya varınca mesela Sultan 2. Abdülhamit'e kadar intikal etmiş. Ve bu gibi mevzulara karşı duyarlı olan Sultan 2. Abdülhamit, büyük ceddinin kabrini gizlice açtırmaya karar vermiş. Ve bu işe de gayet gizli yapılması şartıyla Fatih İtfaiye Kumandanı Mehmet Paşa'yı memur etmiş. Mehmet Paşa da gayet emin olduğu ve gördüklerini hemen hiç kimseye söylemeyeceklerinden asla şüphe etmediği kimselerle çalışmalara koyulmuş. Türbede sanduka kaldırılmış, kabir açılmış, lakin 3 metreden ziyade derinliğe inildiği halde Fatih Sultan II. Mehmet'e ait hiçbir iz bulunamamış. Nihayet karşılarına bir demir kapak çıkmış, kapağı kaldırınca bir taş merdiven görmüşler. Merdiven gayet büyük bir mahzene iniyormuş. Mahzenin ortasında büyük bir mermer yahut profil masa, onun üstünde aynı taştan bir lahit, lahitin kapağını açmışlar, içinde Fatih'in mumyasını bulmuşlar. Yüzü ölümünden birkaç yıl evvel Gentile Bellini tarafından yapılmış portresindeki simayı tamamen andırıyormuş. Keyfiyet Abdülhamit Han'a arz edilmiş. Vaziyeti öğrenen sultan ise nasıl bir fikirle hareket etmiş ise mahzen yolunun bir daha girilemeyecek şekilde kapatılmasını irade buyurmuş. Ne var ki Mehmet Paşa bu tarihi sırrı muhafaza edememiş ve vakayı aynen damat Şerif Paşa'ya nakletmiş. Şerif Paşa da Yahya Kemal'e söylemiş. Rivayete göre Fatih Sultan II. Mehmet türbesindeki sandukanın altında değil, caminin mihrakı altında yatmaktaymış. İmamlar okudukları Kur'an'da kaza eseri yanılırlarsa derinden bir ses gelir hatayı düzeltirmiş. Mehmet Koç'u bu rivayet için hoş, güzel bir halk inanışıdır buyurmuşlar ki aynı görüşe kalben iştirak etmemek elde değil. Dipnot, daha evvel de temas ettiğimiz gibi Fatih Camii, Ayi-i Apostoli Havariyun Katedrali'nin yerine inşa edilmişti. Mezkür kilisenin altında muhtelif mahzenler, dehlizler mevcuttu ve zaten bu vaziyet bütün İstanbul içinde geçerlidir. Bizans imparatorlarının mezarları ise orada bulunmaktaydı. Fatih'in inşa ettirdiği cami 18. asır sonlarında büyük bir deprem neticesi yıkılınca yerine 1771 yılında daha muhteşem ve daha büyük olarak günümüzdeki cami inşa edildi. Türbe binasının altında da bir mahzenin bulunması kuvvetle muhtemeldir. Osmanlı Padişahları yazan Reşat Ekrem Koç'u sayfa 86. Ne denir? Kadim İstanbul halkı bir başkadır. Kimi sevdiğini evliyalaştırır, kimi ruhanileri de saygılı bir üslup ile ikaz eder. Şehri İstanbul'un milletlere göre tarih boyunca aldığı çeşitli isimler cetveli. Şehri İstanbul'un kadim adı Buzantyon, daha sonraki telaffuza göre Bizantyon'dur. Beldenin kurucusu olduğu söylenen Vizas veya Bizans'ın ismine izafeten verilmiştir. 8,5 asır sonra şehrin adı Romalılar çağında İmparator Septimus Severus'un oğlu Antonius Caralla'ya izafetle Antonia veya Antoninia olmuş, lakin bu isim pek tanınmamıştır. Milattan sonra 330'un 11 Mayıs'ında İmparator Büyük Konstantin İmparatorluk başkentini Roma'dan bu beldeye nakletmiş, şehri yeniden tesis edercesine büyütmüş ve imar ettikten sonra mezkür beldeye Secunda Roma yani 2. Roma adı verilmiştir. 5. asırda ise bu ad Nova Roma yani Yeni Roma olarak değiştirilmiştir. Bu meyanda ayrıca Antuza yani Mamure de denmiştir. Velakin şehrin halkı bu isimleri beğenmemiş ve kendisi bir ad takmış ve hep o adı kullanmaya başlayınca devlet de benimsemeye mecbur kalmış ve resmen kabul edilmiştir ki bu isim Konstantinopolis, Konstantin şehridir. Ancak Bizantiyon adı da hiç unutulmamış ve diğeri ile birlikte varlığını sürdürmüştür. Orta Çağ sonlarında Fransızlar şehre Konstantinopol, İtalyanlar Konstantinopoli ve bunun kısaltılmışı Kozboli demişlerdir. Ancak Konstantinopol deyimi Avrupa'da son yıllara kadar kullanılmıştır. Bu meyanda şehir halkı dahi birçok tarihçi yazar da çoğu zaman polis, şehir demekle iktifa etmişlerdir. Yabancı kavimler mezkür şehre çeşitli adlar vermişler ve bu isimler de asırlarca rağbet görebilmiştir. Ruslar Çargorod, imparator şehri demişler ve aynı manada Romenler de Tarigrad deyimini kullanmışlardır. İskandinavlar Miklagard, İmparator Mihail şehri, Ermeniler Konstantinopolis ve özetle de Bolis de demişlerdir. Araplar Kustantiniye ve nadiren de Bizantiye demişlerdir. Türkler ise Konstantiniye şeklinde telaffuz etmişlerdir. Lakin Türklerin şehir için kullandıkları isim umumiyetle İstanbul olmuştur. Bu adın İstanbul'dan bozma olduğu söylenmişse de bu yanlıştır. Mezkûr isim İstinbolin'den kaynaklanmıştır. Türkler bilhassa edebi eserlerde İstanbul'a daha birçok ad tesmiye etmişlerdir. Mahruse, Der-i Saadet, Belde-i Tayyibe, Der-i Devlet, Astane, Astane-i Saadet, Darus Saltane, Darus Saltanatu Aliye vesaire. Şehri İstanbul'un meşhur kapıları. Kara tarafı. 1. Oraya Pili Hriso Pili veya Oraya Porta, Yaldızlı Kapı, Güzel Kapı, Zafer veya İmparator Kapısı. Pentaprilyi Pili, Yedi Kule Kapısı. 3. Defteron Pili, Belgrad Kapısı. 4. Pegana Pili, Silivri Kapı. 5. Meladisya Pili, Mevlevihane Kapısı. 6. Ayos Romanos Pili veya Aya Varvara Pili, Topkapı. 7. Tote Tartaros Pili, Tote Tartaros Kapısı. 8. Topentos veya Ayakiriyaki Pili, Avarlar Kapısı veya Sulu Kule Kapısı. 9. Harisi Miryandri veya Polgandri Pili, Edirne Kapısı. 10. Kirko Pili, Kerkoporta, Cambazhane Kapısı. 11. Konstantinus Pili, Konstantin Kapısı. 12. Ayos Ioannidis veya Kaligarya Pili, İri Kapı. 13. Ksilina Pili, Ayvansaray Kapısı. 14. Yerolimni Pili, Gümüş Kapı. 15. Kili Yomeni veya Vlakerna Pili. 16. Ayos Kalinikas Pili, Aziz Kalinikas Kapısı. 17. Meyyit Kapısı. 18. Azap Kapısı. 19. Kürekçi Kapısı. 20. Yağ Kapanı Kapısı. 21. Galata Kapısı. 22. Karaköy Kapısı. 23. Aya Nikola Pili, Aya Nikola veya Kurşunlu Mahzen Kapısı. 24 kireç kapısı, 25 yeni kapı, 26 tophane kapısı, 27 küçük kule kapısı, 28 büyük kule kapısı, 29 mihal kapısı, 30 kilise kapısı, 31 iç azap kapısı, 32 iç azap kapısı, 33 Ebraiki pili, yeni valide camii kapısı, 34 Palati Imperialis pili, imparator sarayı kapısı. Deniz tarafı, 35 Kinigo pili, avcılar kapısı, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 adı bilinmeyen kapılar, 43 Kinei veya Palati pili, balat kapısı, 44 Fari pili, fener kapısı, 45 Sidros veya Petri pili, 46 Aya Theodosia pili, aya kapısı, aziz kapı, 47 yeni aya kapısı, fetihten sonra Türkler tarafından açılmıştır, 48 Putaye pili, Cebeali veya Cibali kapısı, meskür kapıya Spigas pili de denmiştir. 49 Plateo Messi veya Karina pili, un kapanı kapısı. 50 Vigle veya Durungari pili, odun kapısı. 51 Ayos Ano Vapistius veya Aya yani Dokarimbos pili, zindan kapısı. 52 Peramatis pili, balık pazarı kapısı. 53 Evreiki pili, Yahudi veya çıfıt kapısı. 54 Evgeni veya Oera pili, bahçe kapısı. 55 Hikat Tantansia pili. 56 Porto Verteris Rectori veya Porto Bona, sirkeci kapısı. 57 Evienio pili, yalı köşkü kapısı. 58 Değirmen kapısı. 59 Demir kapısı, fetihten sonra Türkler tarafından açılmıştır. 60 Ayos Lazaros veya Aya Övdikria pili, gülhane kapısı. 61 Paleti Imperiali, ahır kapı. 62 Justinianus pili, Justinianus kapısı. 63 Porto Ferrata, çatladı kapı. 64 Konstanskali pili. 65 Petri veya Sidero Porta. 66 Vilanga pili, Langa kapısı. 67 yeni kapı, dışarı yeni kapı. 68 Ayos Emilianus pili, Aziz Emilianus kapısı veya Davut Paşa kapısı. 69 Samatya pili, Samatya kapısı veya kumluk kapı. 70 Ayos Yanios pili, Aziz Yani kapısı veya narlı kapı. 71 Hristos pili, Hazreti İsa kapısı veya Debbahane kapısı.